Merhaba herkese. Cengiz ben, Duvarın Erden'e hoş geldiniz. Eğer doktora gitmek yerine TikTok'a başvursaydınız ve TikTok sizi muayene etseydi neler olurdu? Bugün size bunları anlatacağım. Aslında bu söylediğim şey bir farazi mesele değil. Bugün neredeyse birçoğumuzun tanık olduğu bir şey. Yakın zamanda etkileşimli katıldığım birkaç toplantıda Bilgi Üniversitesi'ne gittim, Acıbadem Üniversitesi'ne gittim. İkisinde de ilk sorulan soru şu oluyor. İşte sosyal medyanın tanı koymayla ilgili nasıl etkileri olabilir? Bu büyüyen bir çığa dönüştü. Sadece kötü şeyler mi akla gelmeli yoksa bunun başka yönleri de olabilir mi? Aslında bununla ilgili de çokça makaleler var. İşte TikTok'un, Reels'lerin nasıl etkisi olabileceğine dair. Bunu anlamak için herhalde birkaç metafora başvurmak lazım. Birincisi eski geleneksel forumları hatırlamak. Orayı böyle bir sessiz kütüphaneye benzetebiliriz. Yani eskiden de sağlıkla ilgili forumlar vardı. İnsanlar giderlerdi. Kendilerine benzer sıkıntıları yaşayan insanlar var mı yok mu? Bununla nasıl baş ediyorlar? Buradaki yazıları okurlardı. Hatta daha çok burada profesyoneller yazardı. Onlardan bazı bilgiler almaya çalışırlardı. Bir de şimdiki TikTok, Instagram, Twitter gibi mecralara bakarsak bunları biraz daha böyle şehrin kalabalık yerlerine, kent meydanlarına benzetmek mümkün. Ben kafamda şöyle bir örneği düşündüm. Yani yeni sosyal medya aygıtlarını, platformlarını İstiklal Caddesi'ne benzetebiliriz. Eski forumları ise böyle üyelikli, kartlı girilen bir kütüphaneye benzetebiliriz. Kütüphaneye girdiğinizde ne olur? Bir kere sessiz olmanız lazım. Ne aradığınızı iyi bilmeniz lazım. Kartınızı göstermeniz lazım. Üyelik gerekiyorsa işte aldığınız kitabı tekrar vereceğinizi taahhüt etmeniz lazım. Bazıları paralı oluyor. Paralı üyelikler gerekiyor. Ya da o kütüphaneye işte diyelim ki ben Boğaziçi'ne çok yakınım ama Boğaziçi'ne gidemiyorum. Çünkü Boğaziçi Kütüphanesi'ne herkes almıyorlar. Kendi öğrencisi ancak girebiliyor. Ama İstiklal Caddesi'nde yürümek için hiçbir üyeliğe, hiçbir şeye ihtiyacım yok. Oradan istediğim gibi yürüyorum ve ne zaman İstiklal Caddesi'nde yürüsem muhakkak ilgimi çeken bir şeyle karşılaşıyorum. En son gittiğimde işte bir belgesel ödül töreni vardı, bir filmin galası vardı. Hep bir imza günü oluyor. En kötü bir Mepisto'ya uğruyorum. Yeni çıkan kitaplar ne, onlara bir bakıyorum. İstiklal'de her zaman bana göre bir şey var. Sadece bana göre değil, kiminle gidersem gideyim yanımdaki kişi ya da yanımdaki grubunla ilgisini çeken bir şey oluyor. Çok küçük yaştan çok büyük yaşa kadar herkesin ilgisini çekecek bir şey muhakkak orada var. Bu bugün aslında bakarsak bizim için ne anlama geldiğini yani algoritmaların nasıl bir şey olduğunu bize gösteren şey. Yani İstiklal'de birilerinin ilgisini çekmeyen şeyler zaten bir yerden sonra görünmez oluyor. O yüzden artık eskisi gibi forumlarda aradığımız şeyleri bulmamız gerekmiyor. Yani algoritma zaten bize bizim ilgimizi çekebilecek şeyleri direkt önümüze getiriyor. Burada tabii ki hani bunu hepimiz düşünmüşüzdür. Neden bu kadar çok dikkat çekiyor? Çünkü birkaç grubu daha iyi yakalıyor. Özellikle cinsiyetinden, işte yaşından, mesleğinden dolayı dışarıda bırakılan bazı grupları daha iyi yakalıyor. Bu nasıl oluyor? Örneğin 40 yaşında bir kadınsınız ve DB ile ilgili olabileceğini düşünüyoruz. Bazı şikayetleriniz var, bazı yakınmalarınız var. Resmi tanı kılavuzları ya da işte çeşitli forumlar yani sağlık forumları sizin bu ihtiyacınızı pek karşılayamayabiliyor. Orada biraz daha dışarıda bırakıldığınızı hissedebilirsiniz. Ancak algoritmalar çok daha kapsayıcı bir ortam sunuyor. Yani orada size benzer yakınmalar olan birilerini bulma şansınız daha fazla. Çünkü dediğim gibi yani bir İstiklal Caddesi. Yani herkese göre bir şey var. O yüzden her zaman bize benzeyen, bizimle benzer yollarda yürüyen insanları görüyoruz. Ama bir kütüphane çoğunlukla öyle olmuyor. Genelde daha spesifik hedeflere yönelmiş oluyoruz. Daha küçük yerler oluyor ve çok nadiren bizimle aynı şeyleri isteyen ya da aynı yolda yürüyen insanlarla denk geliyoruz. Ve bu platformların hani bu tarz nasıl diyeyim teşvikleri ya da yardımları sonucunda çok fazla self-diagnose yani kendi kendine teşhis görüyoruz. Pek çok insan doktora gitmeden önce kendine bir teşhis koymuş olarak doktoruna geliyor. Hatta çoğu kez dediğimiz bir şey var. Hastalar önce kendine tanısını koyar sonra gideceği doktora buna göre karar verir. Pek çoğumuz, pek çok meslektaşım da buna katılacaktır. Neden benzer hasta profillerinin benzer kişilere daha fazla gittiğini çok iyi bildiğimiz bir fenomen. Yani bir şekilde daha fazla ilgilendiğinizi düşündüğünüz bir durumla ilgili insanlar size geliyor. Bu tabii ki şu demek değil. Yani sizin o konuda bir otör olmanızla da alakalı değil. Ya da size gelen herkes öyle olacak diye bir şey de değil. Ama bir şekilde bir kümelenme oluyor. Bu kümelenmenin, bu bir araya gelmenin safe space adını vereceğimiz yani güvenli topluluklar şeklinde çeşitli yerlerde karşılığı var. İşte bu algoritmaların da bir şekilde algoritmalarla beraber kümelenen insanların da yaşadığı şey bu. Yani sahiden sosyal medyayı sabaha kadar eleştirebiliriz. Birçok şeye zarar verdiğini düşünebiliriz. Ama birçok insanın anlaşıldığı, dirsek teması kurabildiği, kendine benzer insanları bulabildiği bir yer. O yüzden bu safe space'ler, yani güvenli alanlar birçok insan için çok kıymetli. Herkesin dışarıda dayanışmaya gireceği, kendini anlayabilecek insanlar olmuyor etrafında. Bunu biliyoruz. Yani hepimiz belli zamanlarda, belli konularda kendimizi yalnız hissediyoruz. Yani çok sevdiğimiz insanlar bile pek çok konuda bizimle farklı düşünüyorlar. Hatta bizim yapamadığımız bir şeyi, bizim elimizden gelmeyen bir şeyi onları anlatırken yargılandığımızı düşünüyoruz. Ama bizimle benzer zorlukları yaşayan pek çok insan bizi daha rahat kucaklıyor. Bu ilginç bir şey. Belki hani yani annemizden, babamızdan, sevgilimizden, karımızdan, çocuğumuzdan daha fazla kucaklandığımız bir yer bulmak sosyal medya sayesinde mümkün oluyor. İşin daha ilginç tarafı birçok insan resmi bir teşhis alsa bile, yani resmi teşhisten kastım işte doktora gittiniz, doktor size bir teşhis koydu. DB ile ilgili konuşuyoruz. Size dedi ki işte DB'ye benziyor durumunuz, anlattıklarınız. DB teşhisi koyuyorum size, işte ilaçlar başlıyorum ya da bununla ilgili şunları yapabiliriz diye. Birçok insan buna rağmen oradan çıktıktan sonra da kendiyle ilgili şüphelere sahip olmaya devam ediyor. Yani acaba doktorumu kandırdım, acaba abarttım mı? Kendimde olmayan şeyleri mi gösterdim ya da olanları çok mu fazla gösterdim? Bu işte imposter sendromu dediğimiz durumu. Yani bir şekilde böyle bir sahtekar gibi hissetmek. Yani biz bunu hep böyle başarıların bize ait olmadığı, kendimizi aslında başarısız olarak gördüğümüz durumlar olarak düşünebiliriz ama bunun benzer bir görünümü DB teşhisi aldıktan sonra da pek çok insanda oluyor. Yani bugüne kadar yaşadığı zorluklara bir açıklama geliyor. İşte neden bir şeyleri sürdüremediği, neden istikrar sağlayamadığı, neden bazı şeylerde başarısız olduğu, neden işte yarıştan koptuğu gibi pek çok konu bir yerde açıklamaya kavuştuğunda yetersizlik duygusu azalacakken tekrar aklına bunlar geliyor. Diyor ki ya ben acaba biraz abarttım mı? Yani bu belki de benim tembelliğimle alakalı ya da belki de benim kendi motivasyonumun az olmasıyla alakalı. Bunun bir teşhisle açıklanması çok aklıma yatmıyor. Bazen de insanlar böyle düşünmeye başlıyor. O yüzden hani tanıyı koymak bazen rahatlatırken bazen soru işaretlerinin artmasına da sebep olabiliyor. Şimdi geleneksel tıpla, yani geleneksel tıptan kastım aslında hastane, muayenehane hekimliğinin karşısında gerçekten işte bir TikTok hekimliği ya da TikTok psikiyatrisi diye bir şey var. Bugün artık bunu kabul etmemiz lazım. Yani bunu küçümsemek için söylemiyorum. İnsanlar daha geleneksel, daha böyle ortodoks yaklaşımların yanında bu live experience, yani self live experience, yani başkalarının kendi deneyimleriyle yola çıkarak verdikleri bazı tavsiyeleri, yaptıkları bazı yorumları, bazı işaret ettikleri yerleri sahiden önemsiyorlar. Yani bunu bir hekim olarak söyleyince insana şey geliyor. Yani o kadar kitap okudum, işte o kadar şey öğrendim, bir sürü hasta gördüm ama neden benim söylediğim işte bir forumda ya da bir TikTok videosunda söyleyen bir kişinin etkisi kadar etkili olmuyor. Şimdi artık bunları tartışmak için çok geç ya da bunun bir önemi de yok. Yani bunun üzerine düşünmek, hatta birçok meslektaşım da, bende de zaman zaman yani bir öfke uyandırıyor. Ya böyle şey olur mu abi? Yani bunu nereden çıkardınız? Ya kim bunları söylüyor gibi. Ama şimdi şöyle düşünebiliriz. Yani bir yol var ve o yolun nasıl gidildiğine dair elimizde bazı bilgiler var. Ve işte bir hekim olarak, bir psikiyatrist olarak işte şöyle gidilir, böyle yapılır, bu yol şu kadar sürer diye bazı bilgiler veriyorum hastalarıma. Ama bir de yola çıkmış ve yoldan bilgi veren insanlar var. Yani tıpkı bugün hani haritaya bakıyoruz ya böyle işte nereye gideceğiz, işte ne kadar sürecek işte. Diyor ki şurada kaza var. Yol 25 dakika uzadı, 15 dakika uzadı. Alternatif bir yol söylüyor. Yani yolda olan insanlardan alınan verilerle yol tekrar güncelleniyor. Yeni alternatif rotalar oluşturuluyor. Aslında bu insanların işte TikTok'ta, Instagram'da, çeşitli platformlarda yaptıkları şeyi biraz buna benzetiyorum. Yani bununla kavga etmeye gerek yok. Burada çok ciddi bir aktüel bilgi var, anlık bilgi var. Yani bunlardan yola çıkarak, bu dataları kullanarak aslında daha nasıl diyeyim, güncel, daha fazla yeni bilgiye sahip olabiliyoruz. Bu sayede aslında hekimlerin de işi kolaylaşıyor. Bunu böyle hekimlere karşı, psikiyatriye karşı bir şey olarak görmemek lazım. Sahiden güncel ne kadar veri gelirse Bir yanıyla da o kadar iyi oluyor. Yani bir bilgi kirliliği var, evet. Buna kimse itiraz edemez ama kendi içinde böyle bir self-regulation ya da işte auto-regulation tarafı da var bu platformların. Aslında buraya profesyoneller de dahil olabiliyor. Hatta Türkiye'de de bazen çeşitli platformlar hekimler tarafından, psikiyatristler tarafından kuruluyor. Burada güncel bilgileri vermek için. Aslında hastaların ya da kendinde bazı şikayetlerin olduğunu söyleyen insanların yarattığı o dalgaya karşın hekimler de daha fazla aktif bir şekilde yer almaya başlıyor. Belki işte ben bugün bir YouTube videosuyla karşınızdaysam bu gelen dalgaların karşısında aslında bunları söyleme enerjisini kendimde buluyorum ve birçok insana aslında bu şekilde ulaşıyor. Yani bunlar kendini besleyen sistemler. Yani birini yok sayarsak ötekinin de var olması çok mümkün olmuyor. O yüzden aslında bilgi kirliliği var evet ama bir de düzeltici bir tarafı var. Yani bunu böyle çöpe atmamak lazım. Biraz böyle düşünüyorum ben. Az önce de anlattığım gibi yani bazı gruplar işte kadınlardan örnek verdim. Yani teşhis almayan ya da almakla ilgili güçlük yaşayan ya da bununla ilgili doktora başvurmaya bile çekinen pek çok insan var. Çünkü bu DBD'de de çok gördüğümüz ama belli gruplarda daha fazla gördüğümüz işte kadınlarda mesela reddedilme duyarlılığı. Yani doktora gidersem ve doktor beni dinlemezse ya da söylediklerimi ya işte geçiştirirse ya bu herkeste var gibi böyle çok hafife alırsa söylediklerimi o zaman ben çok kırılırım. Ve kırılırsam zaten çok kırgın bir bünyem var ya da işte kendimi çok kırılgan hissettiğim bu dönemde böyle bir şey başıma gelirse bu beni çok zorlar. Aslında evet hepimiz kırılıyoruz. Hepimiz hayal kırıklığı yaşıyoruz. Hepimiz zaman zaman reddediliyoruz. Hepimizin önüne bazı engeller geliyor. Bir şekilde onları aşmaya çalışıyoruz. Hayatın içinde bunlar var. Yani engellenmek ve engelleri aşma çabası. Ama bazı gruplar sahiden çok hassas bir şekilde karşımıza geliyor ve bence onlarla ilgili çok daha dikkatli olmak lazım. Yani bu dikkati biz hep şöyle anlıyoruz. Sanki hastalar hekimlerin karşısında onları kandırmak için çıkıyor da burada uyanık olmak lazım, iyi dinlemek lazım da teşhisi olmayan bir şey varmış gibi söylememek lazım gibi bir dikkatten bahsetmiyorum. Tam da o kırılganlığı fark etmek, tam da o duyarlılığı fark etmek üzerinden bir dikkatten bahsediyorum. O yüzden bana sorarsanız belli gruplarla ilgili sahiden çok ama çok daha dikkatli olmak lazım. Bu dışlamak üzerine değil daha kapsayıcı olmak adına tıpkı o topluluklarda, forumlarda yapılan şey gibi. Yani o kapsayıcılığa, o dirsek temasına insanların ihtiyacı var. İnsanların ilk görüşmeden onları yüzleştirmenize ihtiyacı olduğunu sanmıyorum. Yani git buradan, sende işte bu yok, sende şöyle yok, bunu nereden çıkarıyorsun gibi şeyler çok işe yaramıyor. Zaten bize kırılmak üzere ya da kırılmış olan insanlar geliyor. Herhalde bununla ilgili daha dikkatli olmamız lazım. Bunu biraz daha öz eleştiri olarak söylüyorum. Yani kimseye akıl verecek değilim. Yani herkes kendi aklına güveniyordur. Güvensin de zaten. Ben bugün eğer doktorum TikTok olsaydı ne olurdu? Daha mı başarılı olurdu? Beni daha iyi mi anlardı sorusuna bir cevap arıyorum. Sahiden doktor TikTok olunca algoritmaların desteğiyle beraber o safe space'lerle bize bazen daha fazla yararlı oluyorlar. Yani inanması güç ama gerçek de bu. Hepimiz bunu yaşıyoruz. Buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.